yorumunu yapmakta olduğumuz İkinci Krallar kitabının son bölümlerine geliyoruz. 24 ve 25. bölümlerin konusu Yahuda Krallığı sürgüne gidiyor. Yahuda Krallığı Yehoyakim'in krallığı döneminde Babil Kralı Nebukadnezar Yahuda'ya saldırdı. Yehoyakim 3 yıl ona boyun eğdiyse de sonradan fikrini değiştirerek Nebukadnezar'a baş kaldırdı diyor 24. bölümün 1. ayeti. Mısır Firavunu Neko Yehoyakim'i tahta koymuş ama Mısır'ın Asya'daki bütün topraklarını Babilli Nebukadnezar'a kaybetmişti. Şimdi Nebukadnezar Yahuda'ya saldırdığında Yehoyakim 3 yıl boyunca ona itaat eder ama sonra ona karşı isyan eder. Rab kulları peygamberler aracılığıyla söylediği söz uyarınca Yahuda'yı yok etmek üzere Kildani, Aramlı, Muavlı ve Amonlu akıncıları ona karşı gönderdi. Bütün bunlar Rabbin buyruğuyla Yahudalıların başına geldi. Manasse'nin işlediği bütün günahlar, döktüğü suçsuzların kanı yüzünden Rab Yahudalıları huzurundan atmak istedi diyor 2. Krallar 24. bölümün 2 ve 3. ayetleri. Görmüş olduğunuz gibi Manasse kötü bir adamdı. Eğer Şekina ışığı ya da tapınakta Rabbin o görkemi dediğimiz Şekina görkemi onun hükümranlığı sırasında Tanrı'nın halkından ayrılmadıysa Manasse'den sonra onun ayrılmasını gerektirecek daha kötü bir şey olmamıştı. Bu halk Manasse'nin günahlarından ayrılmadıkları için sürgüne gidecekti. Çünkü diyor 4. ayette Manasse Yeruşalim'i suçsuzların kanıyla doldurmuştu ve Rab bunu bağışlamak niyetinde değildi. Tanrı bütün günahları bağışlayıcı doğru olduğu halde günahkarın Tanrı'ya tövbe içinde yaklaşması gerekir. Bağışlanamaz olan bazı günahlar vardır. Mesih bütün günahlar için öldüğü halde insanlar tövbe içinde Mesih'e gelmediklerinden bu günahlar bağışlanamazlar. Yani Mesih'e gelmeden günahların bağışlanması yoktur. Kardeşim, Mesih günahınızı bağışlayabilecek tek kişidir. Mesih sizin için ölmüş ve günahlarınızın cezasını çekmiştir. Günahlarınızı başka kim bağışlayabilir? O günahların bedelini Mesih ödemiştir. Bu nedenle sadece o yol, gerçek ve yaşamdır. Tanrı'ya giden yoldur ve bağışlayandır. Yehoyakim'in krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Yehoyakim ölüp atalarına kavuşunca yerine oğlu Yehoyakin kral oldu diyor 2. Krallar 24, 5 ve 6. ayetlerde. Babayla oğulun isimleri birbirlerine o kadar benziyor ki bunları karıştırmak çok kolay. Evet, Yehoyakim ölüp gidince onun yerine oğlu Yehoyakin kral oluyor. Mısır kralı bir daha ülkesinden dışarı çıkamadı. Çünkü Babil kralı Mısır vadisinden Fırat Irmağı'na kadar daha önce Mısır firavununa ait olan bütün toprakları ele geçirmişti diyor 7. ayette. Burası Tanrı'nın İbrahim peygambere ve soyundan geleceklere lütfettiği yerdi. Şimdi bu bölgeyi İsrail değil de Babil'in yönetmesinin nedeni nedir? 8 ve 9. ayetlerde Yehoyakin 18 yaşında kral oldu diyor ve Yeruşalim'de 3 ay krallık yaptı. Evet, sadece 3 ay. Annesi Yeruşalimli Elnatan'ın kızı Nehuşta idi. O da babası gibi, yani Yehoyakin babası gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Nedeni buydu. Rabbin gözünde kötü olanı yapmak. Günahlarını ve Tanrı'ya karşı isyanlarını sürdürmüşlerdi. Tanrı'nın onlara bu diyarda oturmayı tek bir şartla, kendisine itaat etmeleri koşuluyla lütfettiğini hatırlayın. Yani Tanrı onları bereketli bir diyara getirdi. orada huzur, barış içerisinde yaşayacaklardı. Bir şartla. Eğer Rabbin sevgi, doğruluk ilkelerinde yürürlerse, Rabbe itaat ederlerse. Diyar hala onların mıydı? Evet tabii. Tanrı diyarı onlara kayıtsız, şartsız bir antlaşma sonucu vermişti ama orada oturmaları şarta bağlıydı ve onlar da bu şartı yerine getirmemişlerdi. O sırada Babil kralı Nebukadnezar'ın askerleri Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Kuşatma sürerken Nebukadnezar geldi. Yahuda kralı Yehoyakin annesi, görevlileri, yöneticileri ve harem ağalarıyla birlikte Nebukadnezar'a teslim oldu. Babil kralı krallığının 8. yılında Yehoyakin'i tutsak etti diyor 2. Krallar 24-10-12 ayetler arasında. Kral ve bütün asiler ilk grupla birlikte sürgüne gönderilmişlerdi. Bu İsa'dan önce 605 yılında gerçekleşmişti. Rabbin sözü uyarınca Nebukadnezar Rabbin tapınağının ve kral sarayının bütün hazinelerini boşalttı. İsrail kralı Süleyman'ın Rabbin tapınağı için yaptırdığı altın eşyaların tümünü parçaladı. Bütün Yeruşalim halkını, komutanları, yiğit savaşçıları, marangozları, demircileri toplam 10 bin kişiyi sürgün etti. Yahuda halkının en yoksul kesimi dışında kimse kalmadı. Babil kralı Nebukadnezar, Yehoyakin'i tutsak olarak Babil'e götürdü. Onunla birlikte annesini, karılarını, hadımlarını ve ülkenin ileri gelenlerini de Yeruşalim'den Babil'e sürdü diyor 2. Krallar 24. bölümün 13-15. ayetler arası. Yehoyakin'in yerine amcası Matanya'yı kral yaptı Nebukadnezar ve adını değiştirip Sidkiya koydu. Sidkiya 21 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 11 yıl krallık yaptı. Annesi Livnalı Yeremya'nın kızı Hamutal idi. Yehoyakim gibi Sidkiya da Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. 2. Krallar 24-17-19. Ayetler arası. Şimdi insan bunları okurken şaşırıp kalıyor, bazen de ister istemez kızıyor. Yahu diyor, bu adamlar hiç bu kadar başlarına gelen bu olaylardan, yani Rabbin gözünde kötü olanı yaparak başlarına gelen bu kadar olumsuz olaylardan hiç ders çıkarmadılar mı? Öyle gözüküyor ki hayır. Bir yerde bizleri yansıtıyor değil mi bunlar? Yani bizim ruhsal hayatımıza baktığımızda, yüreğimize baktığımızda birçok şeyin kötü olduğunu biliyoruz. Sigara içmenin örneğin kötü olduğunu biliyoruz. Yalan konuşmanın kötü olduğunu biliyoruz. Evet, sevgisizlik göstermenin, affetmemenin, gururun kötü olduğunu biliyoruz. Ama yine de bunlardan ders çıkarmıyoruz. Bunları bir türlü atamıyoruz, bırakamıyoruz. Neden? Çünkü yüreğimiz bozuk, Tanrı'dan uzakta ondan. Bu insanlar da Rabbe sırtlarını döndükleri için işte öğrenmediler. Rabbin gözünde kötü olanı yapmayı sürdürdüler. Şimdi Sidkiya Yehoyakin'in amcasıydı. Krallar soyunu iyice götürmedi. Sürgünün onu biraz sarsacağını düşünürdünüz. Hiç de öyle olmadı. Sıkıntılar birey için iki şeyden birini gerçekleştirir. İnsanı ya yumuşatır ya da katılaştırır. Sizi ya Tanrı'ya yaklaştırır ya da daha da uzaklaştırır Tanrı'dan. Sıkıntı ve acılar yaşadıktan sonra bir daha asla eskisi gibi olamazsınız. Güneş bal mumunu yumuşatır ama kili sertleştirir. Çamuru sertleştirir. Birini yumuşatıp diğerini katılaştıran aynı güneştir. Rab Yeruşalim ve Yahuda'ya öfkelendiği için onları huzurundan attı. Sidkiya Babil kralı Nebukadnezar'a karşı ayaklandı diyor 20. ayette. Bir kez daha sahte peygamberler, yalancı peygamberler, bakın Rab bizden yana dediler. Ama Tanrı İsrail'den yana değildi. Çünkü İsrail Tanrı'dan yana değildi. Varsayım birçok kişinin dikkatli olması gereken bir konudur. İnsanların bu şeyi yapıyorum çünkü Tanrı'nın bu işin içinde olduğunu biliyorum. Tanrı bunu bana gösterdi dediklerini duyduğumda, işittiğimde dikkatli olun diyorum. Değerli dostum, varsayımla bir iş yapamayız. Bundan sonra gidip kafalarındaki şeyleri yaparlar ve başarısızlığa uğrarlar böyleleri. Tanrı hiç de o şeyin içinde değildir. Bir genç adamın bir keresinde bana söylediği gibi, misyon ülkesine gidip de geri dönen ve gitmekle hat ettim diyen müjdeciler tanıyorum. Ben de bunları kerelerce gördüm. Ya da birçok insan Rabbin işine atılıyor, bazı konumlara geliyorlar ki aslında orada olmamaları gerekir. Çağrıları yoktur. Şimdi bir insan olmaması gereken yerde olursa gerçekten orada felaket olur. Evet, birçok insanı gördüm. Rabbin işine girdiler ve sonra da evet hat ettim dediler. Bunu diyen insanlara aslında şunu da demek istiyorum bazen. Bana Tanrı'nın isteği içinde olduğunu söylemiştin. Şimdi ne oldu? Bundan da emin olduğunu söylemiştin. Öyle olduğumu sanıyordum diye yanıt verirler birçokları. Ama Tanrı'nın bizden yana olduğundan söz ederken, öyle sanmayıp bundan emin olsak çok daha iyi olur. Tekrar edeyim. Tanrı'nın bizden yana olup olmadığı yerine bizim Tanrı'dan yana olup olmadığımızdan emin olmamız gerekir. Bu Yahuda'nın sorunuydu. Tanrı'dan uzaktılar. Buna karşın Tanrı'nın halkı olduklarını ve Tanrı'nın kendilerini koruyacağını düşünüyorlardı. 24. bölümde Yahuda'nın tam sürgününü görüyoruz. Babil kralı Nebukadnezar Yeruşalim'e 3 kez saldırdı. Kraliyet ailesini, askerleri ve usta işçileri sürdü ama 3. kez oraya gelene kadar kenti yıkmadı. Nebukadnezar'ın Sidkiya'yı Yahuda kralı yaptığını ama birkaç yıl sonra Sidkiya'nın isyan ettiğini görmüştük. Ve şimdi de Nebukadnezar'ın son bir kez gelip Yahuda krallığına son verdiğini görüyoruz. Sidkiya'nın krallığının 9. yılında 10. ayın 10. günü Babil kralı Nebukadnezar bütün ordusuyla Yeruşalim önlerine gelip ordugah kurdu. Kent surlarının çevresine toprak rampalar kurdular. Kral Sidkiya'nın krallığının 11. yılına kadar kent kuşatma altında kaldı diyor 2. Krallar 25. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Tarihin kesin bir şekilde verilmesi bu kuşatmanın büyük önemini belirtmektedir. Bu durum Yeruşalim için sonun başlangıcıydı. 3. ayette 4. ayın 9. günü kentte kıtlık öyle şiddetlendi ki halk bir lokma ekmek bile bulamaz oldu. Çekilen acıların yoğunluğu Yeremya'nın Ağıtları kitabında bizlere tanımlanmıştır. Sonunda kentin surlarında bir gedik açıldı. Kildaniler kenti çepeçevre kuşatmış olduğu halde bütün askerler geceleyin kralın bahçesine yakın iki duvarın arasındaki kapıdan kaçarak Arava yolundan gittiler. Ama Kildani askerler kralın ardına düşerek Eriha ovalarında ona yetiştiler. Bütün ordu dağıldı. Kral Sidkiya yakalanıp Rivla'da Babil kralının huzuruna çıkarıldı ve hakkında karar verildi diyor 25. bölümün 4 ve 6. ayetler arasında. Düşman kente girmişti ve kral ordularıyla birlikte kaçmaya çalışıyordu ama yakalandılar. Peygamber Yeremya, Yeruşalim'in düşeceğini önceden bildirmişti ve halka gerçeği söylediği için vatan haini sayılmıştı. Oysa Yeremya bu peygamberliği söylemiş ve halkı tövbeye çağırmıştı. Ama onu dinlemediler. Sidkiya'nın oğullarını gözünün önünde öldürdüler. Kendisinin de gözlerini oydular çıkardılar. Sonra onu zincire vurup Babil'e götürdüler diyor 2. Krallar 25 ayet 7'de. Ne korkunç durum. Bu adam sahte peygamberler tarafından kandırılmıştı. Ama Tanrı'nın peygamberini dinlemek istememişti. Kardeşim, bugün de aynı sahte insanlar dolaşmaktadır. Televizyonlarda, şurada, burada. Kendilerinde ne bileyim şu mevfibenin, şu yetkinin olduğunu söyleyen şarlatanlar. Kardeşim, Tanrı'nın sözü elimizdedir. Ve biz gerekenleri oradan bulmalıyız. Yani Tanrı'nın bizim hayatımızdaki isteklerini, bize buyurduklarını, bize söylemek istediklerini sözü aracılığıyla söylemektedir. Tüm kutsal yazı, yani kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür. Gerçeği öğretmeye, yüreği eleştirmeye, doğruluk yolunda eğitmeye yarar diyor 2. Timoteos'ta. Bu nedenle biz ona buna değil, onun bunun bizi kandırmasına, bizi sömürmesine, saf iman duygularımızı sömürmesine asla izin vermemeliyiz. İşte bu sahte peygamberler tarafından bu kral kandırılmıştı. Sonuç korkunçtu. Şimdi kör edilerek sürgüne götürülüyordu. Rabbin tapınağını, kral sarayını ve Yeruşalim'deki bütün evleri ateşe verip önemli yerleri yaktı. 2. Krallar 25 ayet 9. Yeruşalim'in isyanından ötürü Nebukadnezar kenti öylesine yakıp yıkmıştı ki Nehemya 70 yıl sonra sürgünden dönüp oraya baktığında orayı yeniden inşa etmek umutsuz bir iş olarak görünüyordu. Ama halka cesaret verdi ve yenmesi gereken en büyük şey cesaret kırıklığıydı. Nebukadnezar'ın orduları kenti mahvetmişti. Sahte peygamberler, yalancı peygamberler Tanrı'nın kentin yıkılmasına izin vermeyeceğini ısrar etmişlerdi ve bunu söylemişlerdi durmadan. Bunlar gerçekten de sahte peygamberlerdi. Evet, bunu tekrar söyleyeceğim. Günümüzde de Hristiyan dünyasında özellikle sahte bir mesaj veren insanlar vardır. Amerikalıların İsrail'in kayıp olan 10 oymağına ait olduklarını söyleyen insanlar olduğunu duydum. Bu insanlar Tanrı'nın bizden yana olduğunu ve bizi hayal kırıklığına uğratmayacağını söylüyorlar. Kardeşim, Tanrı'nın bize hiç kimseye ihtiyacı yok. Bu düşünce nereden çıkmıştır? Tanrı seçilmiş halkını sürgüne göndermiştir. Bu onlar için kederli bir gündü ve günümüzde de bizlere bir ders olmalıdır. Muhafız Birliği Komutanı önderliğindeki Kildan ordusu Yeruşalim'i çevreleyen surları yıktı. Komutan Nebuzaradan kentte sağ kalanları, Babil kralının safına geçmiş kaçakları ve arta kalan halkı sürgün etti. Ancak bağcılık ve çiftçilik yapsınlar diye bazı yoksul insanlara dokunmadı diyor 2. Krallar 25-10-12 ayetler arasında. Kendileri için hiçbir değeri olmayan insanları orada bıraktılar. Ayrıca onlardan vergi almayı sürdürebilmek için toprağın ürün vermeyi sürdürmesini istiyorlardı. Kildaniler Rabbin tapınağındaki tunç sütunları, ayaklıkları, tunç havuzu parçalayıp tunçları Babil'e götürdüler. Tapınak törenlerinde kullanılan kapları, kürekleri, fitil maşalarını, tabakları ve bütün tunç eşyaları aldılar. 2. Krallar 25-13-14. Ayetler. Gerçekten kara bir gündür. Nebukadnezar'ın ordusu gerçekten de her şeyi alıp götürdü. Tapınak ateşe verilip yok edilmeden önce soyulmuştu. Bütün o zenginlikler Babil'e taşınmıştı. Daniel kitabına geldiğimizde tapınaktan taşınan kapların depoya konulduğunu ve Belşazar büyük ziyafetini yaptığında bu kapların çıkarıldıklarını görme fırsatımız olacak. Yeruşalim yakılıp yıkıldı ve bir taş yığını olarak terk edildi. Yeruşalim yaklaşık 27 kez yıkıldı. Her keresinde kent molozların üzerinde yeniden inşa edildi. Günümüzdeki Yeruşalim kenti çoğunluk geçmişteki kentlerin molozları üzerine inşa edilmiştir. Birçok kişi özellikle de seyahat acenteleri Yeruşalim'e gidin ve İsa'nın yürüdüğü yerlerde yürüyün derler. Kardeşim, oraya gidersek İsa'nın yürüdüğü yerlerde yürüyor olmayacağız. Ya da gittiyseniz İsa'nın yürüdüğü yerlerde yürümediniz. İsa'nın yaşadığı ve yürüdüğü kent tonlarca molozun altında gömülüdür. İsa'nın yaşamış olduğu kenti görmek birkaç metre bazı yerlerde de daha fazla kazılıp molozların atılması gerekir. Gedaliya onlara ve adamlarına ant içerek şöyle dedi. Kildani yetkililerden korkmayın. Bu ülkeye yerleşip Babil kralına hizmet edin. Böylesi sizin için daha iyi olur. 2. Krallar 25 ayet 24. Nebukadnezar Gadelaya'yı diyarda kalan halk üzerine vali olarak atadı. Kendilerini diyara yerleşip bu hükümet biçimini kabul etmeye teşvik eden Gadelya ve Yeremya'yı dinlemeliydiler. Bunun yerine vali Gadelya'yı öldürdüler. O yılın 7. ayında kral soyundan Elişama oğlu Netanya oğlu İsmail 10 adamıyla birlikte Mispa'ya gidip Gedalya'yı öldürdü. Ayrıca Gedalya'yı destekleyen Yahudileri ve Kildenileri de kılıçtan geçirdi. Bunun üzerine büyük küçük bütün halk ordu komutanlarıyla birlikte Mısır'a kaçtı. Çünkü Kildenilerden korkuyorlardı diyor 2. Krallar 25-26. Ayetlerde. Halkın büyük bir kısmı Mısır'a kaçtı ve orada kolonist oldular. Bu arada Yeremya da bu grupla birlikte gitti. Gitmeyi istemiyordu Yeremya peygamber ama onu zorla götürdüler. Yahudi kralı Yehoyakin'in sürgündeki 37. yılı Evil Merodak Babil kralı oldu. Evil Merodak o yılın 12. ayının 27. günü Yahuda kralı Yehoyakin'i cezaevinden çıkardı. Ona iyi davrandı. Babil'deki öteki sürgün krallardan daha üstün bir yer verdi. Yehoyakin cezaevi giysilerini üstünden çıkardı. Yaşadığı sürece hep Babil kralının sofrasında yer aldı. Ölene kadar kral tarafından sürekli gereksinimi karşılandı. Bu da 27-30 ayetler arası. Evil Merodak, Babil tahtına çıktığında genel af ilan etmişti. Sarayından başka tutsak krallar da olduğu halde Yehoyakin'e bunlar arasında saygın bir yer verilmiştir. 1 ve 2. Krallar kitabı ilginç bir şekilde son buluyor. Krallar döneminin Davut'un soyundan gelen ve bir Babil hapishanesinde ihtiyarlayan bir kralla son bulması oldukça ilginçtir.